Ayrım 19. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 228. 5. kısım. Bastian Faber kollarını yana açmış, yüzünde sıcak bir gülümsemeyle Thomas'a yaklaştı. Avucunun içiyle Thomas'ın sırtına sertçe vurdu.
''Bu ne güzel rastlantı dostum, ben de seni aramaya çıkacaktım neredeyse.''
''Çek o pençelerini üzerimden, sahtekar herif.'' diye cevap verdi Thomas. Devi sertçe itti ve lokantanın mutfağına açılan kapıdan Bastian'ın evine girdi. Ön oda darmadağınıktı. Benzin bidonları, sigara kartonları ve otomobil lastikleri doluydu her taraf. Arka odada ise büyük bir masa, üzerinde de bir elektrikli tren vardı. Elektrikle işleyen trenler, kıvrılarak giden raylar, geçitler, dağlar, vadiler, tüneller ve köprülerle tam bir demiryolu şebekesi. Thomas nefret dolu alaycı bir sesle konuştu.
''Ne o, çocuk bahçesi mi açtın?'' ''Benim en büyük merakım bu. O kutunun üstüne fazla yaslanma, transformatörü bozacaksın. Neden bu kadar kızgın olduğunu söyler misin bana?''
Bir de utanmadan soruyorsun ha. Dün sen ortadan kayboldun, bugün Chantal yer yarıldı da yerin dibine girdi sanki. 2 saat önce polis Gestapo adına çalışan o 2 herifi tutukladı. Bergier ve de Lesseps. Bandor'dan ayrıldığında da Lesseps'te altın, mücevher ve döviz vardı. Marsilya'da yakalandığında üstünde hiçbirini bulamadılar. Polisler treni alt üst ettiler, bir şey çıkmadı.
Yok canım.
Bastian sırıtarak oyuncak trenlerden birinin düğmesine bastı. Tren tünele doğru ilerlemeye başladı. Thomas fişlerden birine yapışıp yerinden çıkarınca tren tam tünelden çıkarken duruverdi. Vagonların sadece birkaç tanesi tünelin dışına çıkabilmişti. Bastian doğruldu. Bu haliyle bir gorili andırıyordu.
''Dikkat etmezsen başına bir iş gelebilir oğlum. Hem buraya neden geldiğini söylemedin daha bana.''
''Chantal'ı arıyorum. Altını nereye sakladığınızı da bilmek istiyorum.''
''Yan odada, yatak odamda.''
''Ne?
Başka nerede olabilirdi? Parayla altınları alıp kaçacağımı mı sanmıştın? İçeride mumlar süsledi her tarafı. Sana sürpriz yapmak istiyordu.''
İçeri doğru seslendi.
''Hazır mısın Chantal?''
Bir kapı açıldı. Chantal Tessier her zamankinden güzel eşikte duruyordu. Her zamanki gibi yeşil deri bir pantolon, beyaz bluz giymiş, beline kalın bir kemer takmıştı. Bembeyaz dişleri odanın loşluğunda bir kaplanınkiler gibi pırıl pırıl parlıyordu. ''Merhaba şekerim.'' Thomas'ın ellerine yapıştı. ''Şimdi sana güzel bir armağan vereceğim.'' Thomas onun peşinden yandaki odaya girdi. 5 çanakta 5 tane mum yanıyordu. Mum ışığında ilk gözüne çarpan şey eski odanın bir ucundaki geniş yataktı. Gözleri loşluğa biraz daha alışınca Thomas bir an soluğunu tuttu. Mumların ışığında 2 düzine altın çubuk, sayısız altın yüzük ve para, zincirler, bilezikler, mücevherle kaplı antika bir haç ve dolar ve sterlin destelerini fark etti. Bacaklarının kendisini taşıyamayacaklarını sandı bir an. Eski bir salıncaklı sandalyeye çöktü. Bastian ellerini ovuşturuyor, arada bir şantalı dirseğiyle dürtüyor ve ağzını şapırdatıp duruyordu.
Nasıl şaşırdı!
''Bu hepimiz için büyük bir gün.'' dedi Chantal. Thomas her ikisinin yüzünü bile zor seçebiliyordu. Sanki karşısında bir aşağı bir yukarı oynuyordu bu yüzler. Sandalyenin sallanmasını önlemek için ayaklarını yere dayadı. O zaman karşısındakileri daha iyi görmeye başladı. Her türlü kötülükten, sahtelikten uzak çocuk yüzleriydi bunlar. İnler gibi konuştu. ''Demek haklıymışım. Siz ikiniz kaldırdınız bütün bunları.'' Bastian bir kahkaha atarak elini göbeğine vurdu.
''Evet, biz yaptık üçümüz için.''
Chantal Thomas'a koştu ve öpücüklere boğdu onu bir anda.
''O kadar güzel bir görünüşün var ki şu an, deliriyorum senin için.''
Dizine oturunca sandalye yeniden sallanmaya başladı. Thomas yine bayılacakmış gibi hissetti kendini. Chantal'ın sesi çok uzaklardan geliyor gibiydi.
''Çocuklara dedim ki, benim sevgilim bu işleri yapamayacak kadar yufka yüreklidir. Bu seferlik ona haber vermeden yapalım işi. Sonra bütün aldıklarımızı gözlerinin önüne serince en az bizim kadar sevinir.''
Thomas zorlukla işitilebilen bir sesle sordu. ''Nasıl alabildiniz bu kadar şeyi?'' Bastian cevaplandırdı soruyu.
''Dün o Bergier denen herifi görmeye gittiğimizde, konuşurken arkadaşı Döllesebs'in bandolda ve oldukça yüklü olduğunu ağzından kaçırdı.'' Hemen çocuklardan 3'ünü alıp bandola gittim. De Lesseps'in demir yolculardan bazılarıyla anlaştığını öğrendik. Bütün bu hazineyle yakalanmaktan korkuyordu. Kendisini Paris'e götürecek olan trenin makine dairesine, kömürlerin altına gizlemek istiyordu bunları, anladın mı?
Bastian devam etti.
Biz de bıraktık ne istiyorsa yapsın diye. Sonra akşam onu oyalaması için bir yavru bulduk. Allah'tan kadınlara karşı arkadaşı Berge'ye gibi ilgisiz değilmiş bu. Yavru da aldığı paranın hakkını verdi doğrusu. Perişan etti herifi. Ertesi sabah trene binmek üzere istasyona geldiğinde ayakları üzerinde zor duruyordu.
''Aferin o kıza!'' diye mırıldandı Şantal. Bir yandan kırmızıya boyalı uzun tırnaklarıyla Thomas'ın saçlarını karıştırıyordu. Bastian bu sahneyi bir süre seyretti.
''Sana gıpta ediyorum oğlum!'' dedi. Sonra sesinin tonunu değiştirerek devam etti. ''Dediğim gibi Döles hep o yavruyla meşgulken çocuklarla ben de trencilik oynamaya başladık. Benim en büyük merakımdır biliyorsun.'' Döllesseps hazineyi gizlediği vagonun başına iki nöbetçi dikmiş, ellerine de birer altın külçesi tutuşturmuş. Biz onlara fazladan birer tane daha verince iş halloldu. Tesadüfen yanımıza almıştık o külçeleri.
Altının kudreti diye mırıldandı Şantal ve Thomas'ın sol kulak memesini hafifçe dişledi.
Şantal.
Evet şekerim.
Kalk lütfen.
Şantal söz dinleyip ayağa kalktı. Bastian'ın yanına gitti. Dev ellerini Şantal'ın omuzlarına koydu. Suçlu çocuklar gibi duruyorlardı odanın ortasında. Yanlarında altınlar parıldıyor. Paralar ve mücevherler muhteşem bir görüntü meydana getiriyordu. Thomas da ayağa kalktı. Üzgün bir sesle konuştu.
Sizin keyfinizi kaçırıp benim için hazırladığınız sürprizi bozmak istemem ama başka çare yok.
''Neyin başka çaresi yok?'' diye sordu Bastian kuru bir sesle.
''Bütün bu malları Kusto ve Simeon'a vermemiz gerekiyor. Bunların üstüne yatamayız.'' ''Çıldırmışsın sen!'' Bastian'ın ağzı açık kalmıştı. Hayretten irileşmiş gözlerle Şantal'a baktı. ''Çıldırdı bu!''
Altıncı kısım. Şantal sessiz duruyordu. Sadece burnunun sol kanadı açılıp kapanıyordu. Thomas alçak sese devam etti. ''Biraz önce Kusto ve Simeon'dan ayrıldım. Bir anlaşma yaptık. Casusların ve Almanlarla işbirliği yapanların listesini Berger'de Lesseps'ten aldığımız bütün her şeyi onlara vereceğiz. Berger'in yatak odasından aldığımız 3 çekmece dolusu para da bize kalacak. Hemen hemen 68 milyon frank ediyor.''
''68 milyon frank? Frank? Frank?''
''Her geçen gün düşüyor değeri frankı, ne işe yarar?'' Bastian adeta bağırıyordu. ''Ve o 68 milyon frank için bütün bunlardan vaz mı geçeceksin?'' Başıyla yatağı işaret etti. ''Orada en azından 150 milyon frank var.''
Thomas sert bir şekilde cevap verdi. ''Onlar Fransa'nın malı, Fransa'dan çalınmış para, öbürleri ise Gestapo'nun parası. Hiç vicdan azabı duymadan el koyabiliriz. Ama mücevherler, haç, Fransa bankasından çalınan altınlar... ''Tanrım size bir Fransız olarak neler yapmanız gerektiğini ben, bir Alman olan ben mi anlatacağım?''
Bastian lafa karıştı. ''Tamam biz aldık, Gestapo kaybetti. Bana kalırsa ülkemiz için yeterince çalışmış sayılırız.'' Bastian ve Thomas gittikçe hararetlenen bir tartışmaya giriştiler. Şantal ise gittikçe daha sakinleşiyordu. Ellerini belindeki kayışa takmış, ayakları üzerinde yaylanarak onları dinledi bir süre. Sonra lafa karıştı.
''Heyecanlanmayın. Bu küçük budala buradan uzaklaşsın ve Kusto ile Simeon iş işten geçmeden gelsin.''
Thomas omuz silkerek kapıya doğru yürüdü. Birden elinde tabancasıyla Bastian çıktı önüne.
''Nereye gidiyorsun?''
''Yandaki lokantaya telefon etmeye.''
''Bir adım daha atarsan işin tamam.''
Bastian burnundan soluyordu. Tabancanın emniyet mandalını açtı. Thomas ileri doğru iki adım daha attı. Tabancanın namlusu göğsüne dayandı. İki adım daha ilerledi. Bastian omurdandı.
''Aklını başına topla evlat, vururum derken şaka etmiyordum.''
''Çekil önümden Bastian.'' Thomas bir adım daha attı. Bastian sırtını kapıya dayamıştı. Thomas kapının koluna uzandı. Bastian yalvarır gibi konuştu.
''Dur be adam, ne yapacak bu herifler bu kadar altını parayı? Sağa sola savuracaklar, kara borsada satacaklar. Polis dediğin, gizli servis dediğin, hükümet dediğin, yurtsever dediğin hepsi bir hamurdan. Hepsi de sahtekar, fırsatçı.''
Thomas kolu çevirdi, kapı açıldı. Bembeyaz olmuştu yüzü o koca devin. Şantal'a baktı.
''Şantal, bir şeyler yap. Ne olursun yardım et bana, onu öldürmeye elim varmıyor.''
Thomas garip bir ses duyarak geri döndü. Şantal yatağın ayak ucuna dizleri üzerinde çökmüş, altın çubuklarını, paraları, mücevherleri yumrukluyordu öfkeyle. Sesi zor çıkıyordu, ağlamak üzereydi. Bırak gitsin, bırak gitsin aptal. Güzel yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu artık. Başını kaldırıp Thomas'a baktı. Git çağır Simeon'u, alsın her şeyi. Nereden rastladım sana, o kadar da sevmiştim seni.
Şantal,
seninle birlikte buralardan uzaklaşmak istiyordum. Uzaklara gidecektik. Senden başka kimseyi düşünemiyordum ve sen...
Şantal, sevgilim.
Bana sevgilim deme, alçak herif.
Hıçkırıklara boğuldu ve yatağın üzerine yığıldı. Para kümesinin arasına, hiç susmayacakmış gibi ağlıyordu. 7. Kısım. Aynı anda Marsilya'da cezaevinin görüşme salonunda genç müfettiş Louis Dupont karşısında duran iki mahkuma soyunun diyordu. Bunlardan biri pembe yanaklı ve bol parfümlü Bergier, diğeri ise asık suratlı Paul de Lesseps'ti.
Ne dediniz diye anlamamış gibi sordu de Lesseps.
Soğuk bakışlı köpek balığı gözlerini kısmış, dudakları ince birer çizgi haline almıştı.
Üzerinizdekileri çıkarmanız gerek. Üzerinizde veya elbiseleriniz arasında saklı olan bir şey var mı? Bakmam gerekiyor.
Bergier kıkırdadı. Üstümüzde ne olabileceğini sanıyorsun genç dostum? Bir adım ilerledi, yeleğinin önünü açtı. Haydi bakın bakalım, silah filan var mı?
Kravatını çıkardı, gömleğinin düğmelerini çözdü. Dupont ceketini çıkarmasına yardım etti.
Bergier hafif bir çığlık attı.
Ne olursun öyle yapma canım, çok gıdıklanırım.
Yeter artık bu maskaralık diye sertçe araya girdi de Lesseps. Anlamadım.
Dupont bu ani müdahaleyi beklemiyordu hiç.
Kesin artık bu güldürüyü. Cezaevi müdürünü çağırın hemen. Derhal gelsin.
Bana diklenme öyle yoksa...
Paul de Lesseps'in sesi fısıltı gibi çıkıyordu şimdi.
Kes sesini. Okuman yazman var herhalde. Bak bakalım şuna.
Elindeki kimlik kartını genç polisin burnuna doğru uzattı. Kart hem Fransızca hem de Almanca yazılmıştı. Paul de Lesseps'in Alman Emniyet Örgütü elemanı olduğu belirtiliyordu.
İyi ki hatırladım bunları diyerek Bergier de cebinden bunun eşi bir kart çıkardı.
Her iki kart da Paris'teki Emniyet Örgütü'nden Walter Eicher tarafından imzalanmıştı.
De Lesseps ilave etti. Albaya hemen haber ver burada olduğumuzu. Dediklerimi derhal yerine getirmezsen sonunda başına işler açılır.
Üstümde konuşmam gerek diye kekelemeye başladı Dupont. Ellerindeki kimlikleri gördükten sonra bu iki adamdan daha da çok nefret etmeye başlamıştı.
Marsilya Fransa'nın işgal altında olmayan bölgesiydi. Ama ne de olsa emniyet örgütü, Gestapo... Dupont başının belaya girmesini istemiyordu. Masasındaki telefonu açtı.
8. Kısım. 7 Aralık 1940, saat 17.39. Kasalar. Marsilya Emniyetinden Paris Merkez Haber Alma Örgütü'ne bugün saat 15.30'da Saint-Charles istasyonunda yakalananlar. 1. Paul de Lesseps. 2. Jacques Bergier. Altın ve döviz kaçakçılığı ile suçlanıyorlar. 1. Alman Emniyet Örgütü Hüviyeti No. 456.832 Kırmızı Seri'den. 2. Alman Emniyet Örgütü Hüviyet Kartı 11.165 numaralı mavi seriden. Her ikisi de Albay Walter Eicher tarafından imzalanmış. Hemen durumun görüşülüp bildirilmesi. Mesajın sonu.
9. Kısım.
De Lesseps, Bergier.
Albay Walter Eicher sandalyesinde arkaya yaslandı. Suratı kıpkırmızıydı. Elindeki telefonu aykırdı.
''Tabii tanıyorum. İkisi de bizim hesabımıza çalışıyorlar. Marsilya'ya söyleyin. İkisini de nezarette tutsunlar. Almak için geliyoruz.''
Hattın öbür ucundaki Fransız görevli teşekkür etti bu bilgi için.
''Rica ederim. Hayl Hitler!''
Eicher ahizeyi şiddetle yerine koydu. Sonra bir nara attı.
''Winter!''
Yaveri yan odadan koşarak geldi. Paris'te Foch Caddesi'ndeki bir villanın 4. katında faaliyet gösteriyordu bu kuruluş. Winter adındaki adam askerce bir selam verdi.
''Buyurun albayım.'' De Lesseps ve Bergier Marsilya'da yakalanmışlar.
Aman nasıl olmuş bu iş?
Daha ayrıntılı bilgi edinemedim ama nasıl olursa olsun insanı deli eder bu. Kime iş versek yüzüne gözüne bulaştırıyor. Kanaris bir duysa ne der kim bilir. Tam onun istediği şey. Emniyet örgütünün işgal edilmemiş bölgelerde faaliyet göstermesi.
Emniyet örgütüyle Canaris'in başında bulunduğu gizli haber alma servisi birbirleriyle hiç geçinemezlerdi. Her ikisi de diğerinin açığını yakalamak için can atar, karşısındakilere acımazdı. Eicher'in kuşkusu yersiz değildi bu yüzden.
Yaverine döndü. ''Siyah Mercedes'i hazırlat Winter, Marsilya'ya gideceğiz.''
''Bugün mü?''
''Hemen, bir saat içinde. Sabah erkenden orada olabiliriz. Fazla konuşmalarına fırsat vermeden iki aptalı oradan çıkarmamız gerekiyor.''
Emredersiniz. Winter topuklarını birbirine vurdu. Kapıyı çarparak dışarı çıktı. Amma da belalı işti bu. Her dakika yeni bir dert. Zuzu'yu bugün de göremeyecekti. Hatta belki yarın da. O canavar herifle tam 12 saat yolda gözünü kırpmadan gitmek adamı deli edebilirdi. 24 saat sonra Chantal Tessier, Marsilya'daki Brûleur de Loup adlı kahvenin arka odasında çetesini toplamıştı. O günkü toplantı oldukça sesli geçiyordu. Fransız kara borsacıları, sahte pasaport üstadı İspanyollar, Korsikalı fahişeler ve Faslı katiller ön salonda oturmuş ve kendi işlerine dalmışlardı. Ama arada bir üzerinde kulüp yazılı kapıya göz atmadan da edemiyorlardı. Bir ara kulübün kapısı açıldı ve salonu dolduran sabıkalılar, ki bunların mahkumiyetlerinin toplamı rahat rahat 500 yılı geçerdi, çok yakından tanıdıkları Bastien Fabre'nin açılan kapıdan çıkarak telefonun bulunduğu köşeye asıkça bir suratla ilerlediğini gördüler. Bastien, Jez Papa adlı lokantayı aradı. Lokantanın sahibi Olive cevap verdi. Bastien aldığında biriken terleri sildi, ağzındaki siyah sigaradan bir nefes daha aldı ve telaşla konuştu.
''Ben Bastien. Dün akşamüstü beni görmeye gelen adam hala orada mı?''
Thomas'a toplantı sona erinceye kadar orada beklemesini söylemişti. Olive de gayet alçak sesle konuşuyordu.
''Evet, burada. Müşterilerin masasında poker oynuyor ve hep kazanıyor.''
''Çağırsana, telefona gelsin.''
Bastien bir nefes daha çekti ve içeri dolan dumanı atmak için kulübenin kapısını araladı. ''Şu Allah'ın cezası Pierre. Bu kadar sıkıntıya katlanmaya değecek adam değildi doğrusu.'' 24 saat önce gizli servisten iki adamı çağırmış ve canı mazineyi onlara teslim etmişti. Allah'tan hepsi gitmemişti. O telefonla konuşurken Chantal'la birlikte birkaç parça mücevherle altın liraların bir kısmını saklamıştı Bastien. Ama kaybettikleri milyonların yanında bunlar hiç sayılırdı. Düşünmek bile üzüyordu insanı.
''Selam Bastien, ne haber?''
''Pierre, bütün olanlara rağmen ben senin dostunum. Onun için sana bir öğütte bulunacağım. Hemen kirişi kır, hemen şu an. Kaybedecek bir dakikan bile yok.''
''Allah Allah, nedenmiş o?''
''Toplantı çığırından çıktı, Chantal istifa etti.''
''Aman Allah'ım,
ağlamaya başladı.''
''Bastien, bunların benim için ne kadar acı olduğunu bilemezsin.''
''Kesme sözümü. Seni sevdiğini ve çok iyi anladığını söyledi. Çetedekilerin çoğuna dokunaklı geldi bu laflar.''
Ah, aşk ve Fransa.
Ama herkesi etkilemedi tabii. Topal François ile arkadaşları karşı koydular. Tanıyorsun değil mi onu?
Thomas tanımıyordu ama adını duymuştu çok yerde. Çetenin en yaşlı elemanıydı. Topallığının yanı sıra son derece vahşi ve aşk konusunda da çok başarılıydı.
O senin öldürülmene taraftar.
Ne şirin.
Senin şahsına karşı kötü niyet beslemediğini, yalnız Chantal üzerine kötü etkin olduğunu, onu yumuşattığın için öldürülmen gerektiğini söyledi.
Çok ilginç.
Senin çeteyi mahva sürükleyeceğini söyledi. Çeteyi ve Chantal'ı kurtarmak için senin öldürülmen gerekiyormuş. Pierre, son defa söylüyorum sana, kaç uzaklaş buradan, kaybol.
Tam tersine Bastien.
Anlamadım.
''Şimdi beni iyi dinle Bastien.'' diye söze başladı Thomas Lieven ve bir süre konuştu. Bastien de dinledi. Önceleri başını sallıyordu. Az sonra durdu bu. Düşünceli bir tavır takındı. Sonunda razı oldu.
''Peki, madem bu işi yoluna koyabileceğine inanıyorsun, hadi bakalım. Bir saat sonra. Bütün sorumluluk da senin, unutma.''
Telefonu kapadı ve sigara dumanıyla dolu odaya döndü. Topal François Jean Leblanc'ı öteki dünyaya yollamayı hedef tutan ateşli bir konuşmanın ortasındaydı.
''Hepimizin çıkarı gerektiriyor.''
diye sözüne devam ederken bir yandan da elinde tuttuğu ince ve çok keskin sustalıyı önündeki masaya saplayıp çıkarıyordu. Bastien'in içeri girdiğini fark edince ona döndü.
''Neredeydin?'' ''Pierre'e telefon ettim.'' diye sakin bir sesle cevap verdi Bastien. ''Hepimizi yemeğe çağırdı. 2 saat içinde benim evde olacağız. Daha rahat konuşur ve hal çaresi buluruz.'' dedi.
Chantal hafif bir çığlık attı. Herkes bir ağızdan konuşmaya başlamıştı.
''Kesin!'' diye bir nara attı François. Ortalığa sessizlik çöktü. ''Herif oldukça cesur, kabul etmek gerek.''
Saygı duyduğu ifadesinden belli oluyordu. Garip bir şekilde gülümsedi.
''Hadi çocuklar, gidelim bakalım.''
''Hoş geldiniz beyler.'' Thomas Lieven yüzü bembeyaz kesilen Chantal'ın elini dudaklarına götürerek hafifçe öptü. Chantal'ın sinirleri son derece gergindi.
15 haydut Bastian'ın evine ancak sığdılar. Bazıları sırıtıyordu, bazıları ise asık suratlı ve kötü bakışlıydılar. Hepsinin de gözleri geniş masaya dikilmişti. Bastian'ın elektrikli treninin bulunduğu masaya. Thomas masayı Olive'in yardımıyla hazırlamış, dağları, köprüleri, engelleri kaldırmış, tabakların, çatal ve bıçakların arasından geçen tek bir hat bırakmıştı. "Buyurun," diye sofraya çağırdı konuklarını, ellerini ovuşturarak. "Hepinizden oturmanızı rica edeceğim. Chantal masanın başında oturacak, ben ise bazı nedenlerle masanın öteki başında oturacağım. Lütfen beyler, kendi evinizdeymiş gibi rahat edin. Bir süre için de olsa benim öldürülmemle ilgili planları kafanızın başka bir köşesine itin." Adamlar sofraya oturdular. Çevrelerine şüpheyle bakıp fısıldaşarak yerleştiler. Chantal'ın önünde bir vazo içerisinde kırmızı güller vardı. Thomas her şeyi düşünmüştü. Peynir çorbasını Olive ve iki adamı dağıttılar. Thomas yemekleri Şez Baba'nın mutfağında hazırlamıştı. Sofra takımları da lokantanındı. "Afiyet olsun." Thomas masanın diğer ucuna oturdu. Yanında bir takım garip şeyler vardı ama üzerleri peçete ile kapalı olduğu için ne oldukları tam anlamıyla kestirilemiyordu. Demir yolunun bir ucu da peçetenin altında kalmıştı. Misafirler çorbayı sessizce tattılar. Fransız oldukları için yemeğin iyisini takdir ederlerdi. Chantal gözlerini bir an için bile Thomas'tan ayırmıyordu. Topal da başını tabağına eğmiş öyle içiyordu çorbasını. Çorbadan sonra tavşan yahnisi geldi. Son olarak da Olive ve adamları ellerinde koskoca pastayı andıran bir şeyle girdiler içeri. Ve ellerindeki şeyi Thomas Leave'nin kolunun dibine, masanın üzerine yerleştirdiler. Thomas bir bıçak aldı, ikinci bir bıçağı sürterek ucunu biledi. Ardından açıklamaya girişti. "Baylar, şimdi size kendi buluşum olan bir şey sunacağım. Hepinizin zevklerinin farklı olduğunu biliyorum. Çoğunuzun iyi huylu olduğunu ve beni bağışlayacaklarını da biliyorum. Ama bazılarınızın niyeti beni öldürmek. Zevklerin tartışılmayacağını bilirsiniz. Bu nedenle şimdi size her zevke hitap edecek bir yiyecek hazırlattım. İşte sürpriz böreğimiz." Chantal'a döndü. "Şekerim, sığır eti mi istersin, domuz mu, dana mı?"
"Dana."
Chantal'ın sesi çıkmıyordu. Öksürüp gırtlağını temizledi ve tekrarladı. "Dana." "Şimdi geliyor." Thomas böreği bir süzdü, tabağı biraz çevirdi ve bir köşesinden bir parça kesti, tabağa koydu. Sonra önündeki peçeteleri kaldırdı. Peçetenin altında saklı olanlar da meydana çıktı böylece. Bastian'ın oyuncak treniydi bu. Lokomotifi, vagonu ve kontrol aletiyle birlikte. Thomas, Chantal'ın tabağını vagonun üstüne yerleştirdi ve düğmeye bastı. Lokomotif ve vagon üstündeki tabakla birlikte 15 kişinin şaşkın bakışları arasında masanın bir ucundan öbür ucuna kadar gitti ve tam Chantal'ın önünde durdu. Chantal tabağı aldı. Adamların bazıları güldüler, bazıları ise el çırptılar. Thomas treni geri çevirdi, sonra sordu. "Chantal'ın solundaki bey ne arzu eder acaba?" Tek gözü bantlı, vahşi görünüşlü adam kötü kötü sırıttı.
"Domuz."
Derhal Thomas bu sefer böreğin başka bir tarafını çevirdi. Yine bir parça kesti ve aynı şekilde trenle yerine yolladı. Adamların hoşuna gitmeye başlamıştı bu. Thomas'ın buluşu hakkında aralarında fikir yürütüyorlardı. Biri seslendi.
"Bana sığır olsun."
Memnuniyetle. Thomas onun da arzusunu yerine getirdi. Alkışlayanların sayısı artmıştı. Thomas Chantal'a bakarak göz kırptı. Chantal da gülerek karşılık verdi. Masadaki gürültü oldukça artmıştı. Sağdan soldan istekler yükseliyor, küçük tren oradan oraya gidip geliyordu. Sonunda sadece Topal'ın tabağı boş kalmıştı. Thomas ona döndü. "Ya siz Monsieur?" diye sordu elindeki bıçağın ucunu bilerken. François uzun uzun Thomas'ı süzdü. Yavaşça ayağa kalktı. Ceketinin cebinde bir şeyler arıyordu. Chantal bir çığlık attı, Bastian tabancasını çekti. Topal'ın bıçağını eline aldığını tahmin etmişti. Bıçak François'nın elinde belirdi. Topal Thomas'a doğru sendeleyerek bir adım attı. Sonra bir adım daha, bir daha, yanına yaklaşmıştı iyice. Odada çıt yoktu. 10 saniye kadar gözlerini Thomas'ınkilere dikti, sonra konuştu.
"Benim bıçağımı al, daha keskindir. Bana da bir parça domuz ver, şeytan herif."
Menü 8 Aralık 1940. Peynir çorbası, şehriyeli tavşan yahnisi, mantar soslu sürpriz börek. Bu garip yemek Thomas Leave'nin hayatını kurtardı. Peynirli çorba. Bol rendelenmiş kaşar peynir sütle ıslatılır ve karıştırılır. Bu karışım bir yanda kaynayan sığır eti suyunun içine boşaltılır. Çorba ateşten alındıktan sonra içine yumurta sarısı katılır. Şehriyeli tavşan yahnisi.
İrice körpe bir tavşan orta boyda parçalara ayrılır. Bir sahanda 4/3 fincanı dolduracak kadar ufak bacon parçaları kızartılır. Son olarak tavşanın ciğeri vesaire gibi iç organları ve iyice doğranmış soğanlar ezilmiş bir baş sarımsak ilave edilir. Hepsi tavada iyice kızardıktan sonra tavşanın üzerine biraz un serpilir ve 2 fincan kaynayan su veya et suyu dökülür. Tuz, biber, baharat ve biraz limon kabuğu rendesi ilavesiyle lezzet verilir. Bundan başka yarım şişede kırmızı şarap katılır. Tavşanın eti yumuşayana kadar yahni yavaş yavaş pişirilir. Sonra kırmızı şarap şişesinde geri kalan şarap da eklenerek yahni biraz daha kaynatılır. Bu yemek yanında haşlanmış ve içine biraz tereyağı ilave edilmiş sade şehriye ile yenir. Mantar salçalı sürpriz börek. 3 adet fileto, dana, domuz ve sığır eti filetosu alınır. Filetoların büyüklüğü yiyecek olan insan sayısına göre ayarlanır. Fakat boyları büyük bir börek tepsisinin yarısını geçmemelidir. Etler temizlendikten sonra yağda hafifçe kızartılır ve tuzlanıp biberlenir. Tepsinin altına ve yanlarına pay hamuru yayılır ve soğumuş bulunan filetolar ince uçları ortaya gelecek şekilde yerleştirilir. Filetoların her biri tepsinin 1/3'ünü kaplayacak şekilde ayarlanmalı. Böylece her bölümünde başka bir fileto olmalıdır. Etlerin üzeri hamurla örtülür ve hangi etin nerede başlayıp nerede bittiği hamurun üzerine işaretlenir. Hangi bölümde hangi et olduğunu da iyice belirtmek için her birinin üzerine hamurdan bir şekil konur. Bir domuz, bir dana ve bir sığır. Hamurun en üzerine yumurta sarısı sürülür ve orta hararetli bir fırında altın sarısı bir renk alıncaya kadar pişirilir. Börek yanında mantarlı soslu sofraya getirilir. Bu salça şu şekilde yapılır. Hayvanın ciğeri ve yüreğinden birazı ufak parçalar halinde doğranır ve tereyağda hafif kızartılır. Yanına ince ince dilinmiş mantar ilave edilir. Üzerlerine biraz da un serpilir ve iyice karıştırıldıktan sonra et suyu eklenir. Mantarlar körpeleşinceye kadar salçada pişirilir ve sonra içine çiğ krema ilave edilir. Salçayı yakmamaya dikkat edilmelidir. Lezzet vermesi için tuz, limon suyu ve bir yumurtanın sarısı konur. İstenirse bir miktarda beyaz şarap katılabilir. 11. Kısım 8 Aralık 1940 günü Albay Ayher ve Yaveri Winter sivil elbiseler içinde Marsilya'ya varıp Bergier ve de Lesseps'in kendilerine teslim edilmelerini istediler. İki adamı alır almaz da hemen Paris'e döndüler ve sıkı bir soruşturmaya girişiler. 10 Aralık'ta Paris'teki Alman Emniyet Örgütü merkezinden bütün şubelere bir mesaj gönderildi. 11 Aralık'ta Lutetia Oteli'nin bir odasında, ki burası Alman haber alma servisinin Fransa'daki merkeziydi, 3. Şube Yüzbaşı Brenner rakip örgütçe yayınlanan bildirinin bir kopyasını okuyordu. Önce fazla dikkat etmeden okudu, sonra bir yere takıldı gözü ve bir kere daha okumaya başladı. Aranan adam Pierre Unebel adını taşıyordu. Suçu Alman Emniyet Örgütü mensuplarına ihanet edip Fransız polisinin eline düşürmekti. Yüzbaşı Brenner adamın eşkıyalığını bir kere daha okudu. Pierre Unebel, zayıf yüzlü, siyah gözlü, kısa kesilmiş siyah saçlı, orta boylu, ince yapılı, yanında daima altın çıngıraklı bir cep saati taşır, özelliği yemek pişirme merakı. Yemek merakı. Yüzbaşı Brenner alnını ovdu birkaç kere. Böyle bir general, tamam, böyle biri tarafından atlatılan bir general vardı. Paris'in işgal edildiği gün filan geçmişti hem bu olay. Buna ait bir dosya olacaktı bir yerde. Dosya, dosya. Bir saat sonra Yüzbaşı Brenner aradığını bulmuştu. Dosyada fazla bir şey yoktu aslında ama Yüzbaşı yanılmamıştı. Adamın adı Thomas'tı, Thomas Lieven. Eşkal tıpatıp uyuyordu. Yüzbaşı Brenner buluşunun verdiği heyecanla hemen işe girişti. Emniyet örgütü içinde adamları vardı. Tam 3 gün uğraştı onlarla. Sonunda Ayher'in Ünebel'i yahut Leblanc'ı ya da diğer adıyla Lieven'i neden bu kadar telaşla arattığını öğrendi ve hemen örgütün reisine raporunu yolladı. Amiral Wilhelm Canaris, Brenner'in raporunu Berlin'de Tripitz'deki bürosunda okudu. Okudukça daha hoşuna gidiyordu. Ne müthiş bir haberdi bu. Emniyet örgütü Fransa'nın işgal altında olmayan bölgesinde işler karıştırmaya kalkışmış, yüzüne gözüne bulaştırmıştı. Himmler bunu duyunca kim bilir nasıl köpürecekti. Raporun sonuna doğru gözü bütün bu işleri yapan adamın adına takıldı ilk olarak. Unebel yahut Leblanc. Ya da Lieven adını taşıyordu bu adam. Okudukça ciddileşti. Son paragrafı bir kere daha okudu. 3. bir kere okudu. Sonra sekreteri Fräulein Sislik'i çağırdı. Fräulein Sislik, bana Thomas Lieven dosyasını getirir misiniz lütfen? 15 dakika sonra dosya elindeydi. Kapağına kocaman siyah bir çarpı işareti konmuştu. İlk sayfayı açtı. Köln, 4 Aralık 1940. Köln Gizli Servisinden Berlin Gizli Servis Başkanlığına. Gizli, 135.892, Taksim VC, Taksim 40, Taksim LV. Lisbon dönüşü her amirale iki taraflı çalışan casus Thomas Lieve'nin ya da diğer adıyla Jean Leblanc'ın ölmüş olduğunu bildiririm. Canaris bir süre sessiz oturdu, sonra telefonu kaldırdı. Sesi yavaş fakat öfkeliydi. Fräulein Sistik, bana Köln'den binbaşı Lusu bulun.
19. ayrımın sonu. Sayfa 241.